أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Hazreti Mariye Annemiz Gülistanı 18. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefat sahnesi ve vefat öncesi hastalığı kısmına gelmiştik. Sevgili Mariye annemizin böyle durumlarda neler yaşadığını, neler gördüğünü kaynaklarımızın bize aktardığı kadarıyla sizlerle inşallah paylaşmaya devam edelim. Resulullah Aleyhisselam hastalandığı zaman hayatının her yönü bize örnek olduğu gibi hastalığı yönü de örnektir. Cenab-ı Hak ona Cennetül Baki kabristanında ve Uhud şehitliğindeki ashabını gidip ziyaret etmesini, onlara dua ve istiğfarda bulunmasını emretmişti. Resulullah Aleyhisselam hasta olduğu halde Cennetül Baki yakın olmakla birlikte Uhud yuvarlak olarak 5 kilometre o kadar mesafeye gidiyor ve oralarda ashabına selam veriyor, onlara dua ediyor, onlar için istiğfar diliyordu. Yani biraz kendine gelince bu ziyaretleri yapıyordu. Mariye annemiz burada şunu görüyor ve bize bunu naklediyor aynı zamanda. Müslüman hayatı içerisinde etrafındakilerini görüp gözeteceği gibi etrafındakilerin herhangi birinin ya da birilerinin vefatından sonra da onların unutulmaması gerektiğini, onlar için dua istiğfar edilmesi gerektiğini bizzat Resulullah Aleyhisselam'dan görerek bize naklediyor. Ve tabii ki bütün bu nakilleri yaparken aynı zamanda öyle bir ümidi de var. Yani ben peygamberden önce vefat etsem, beni de böyle güzel defnetse diye, çünkü kendisinden önce Reyhane annemiz vefat etmişti. Onun vefatını görmüştü. Ama ondan önce Zeynep binti Huzeymi annemiz, Mekke döneminde de Hatice annemizin vefatı var ama bunları Mariye annemiz görmemişti. Sonra gelip katıldığı için. Yine sallallahu aleyhi ve sellem hastalığı ağırlaşınca yatıyor. Hatta zaman içerisinde hastalığı o kadar şiddetleniyor ki yerinden kalkamayacak bir hale geliyor. Resulullah Aleyhisselam'ın hastalığı kendi ifadesiyle ashab sorunca bu hastalığı bize anlatırken Allahu Teala'nın imtihan cilvesini de söylüyor. Yani en ağır imtihanlar peygamberlere gelir, sonra İslam'da hassas olanlara gelir diyor. Yani bazen böyle görürsünüz, hasta olur biri, çok çeker, çok bir zor bir vefatı olur. İnsanlar ileri geri konuşur. Bunlar yanlış şeylerdir. Resulullah Aleyhisselam bunları konuşmayın diyor. Bizi yasaklamış. Bu Mariye annemiz Resulullah'ın vefatı esnasında böyle çok öne çıkan bir sözleri, bir davranışı yok. Annelerimizle beraber hadiseyi yaşıyor. Yani bu konuda en çok öne çıkan Ayşe annemizdi biliyorsunuz. Yer yer Ümmü Seleme anne var, yer yer Hafsa anne var, yer yer diğer anneleri var ama hepsinin yani tek tek vefatı esnasında neler yaşadıklarına ilişkin ayrıntılı rivayetler yok. Neticede yine böyle ağırlaşıyor. Ashab-ı kiram mescitte ağlaşıyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birkaç kez yaşıyor bunu ve çıkıp onlara nasihatte bulunuyor Resulullah aleyhisselam. Bunlardan birini sizlerle paylaşayım. Bu ifadeyi bizzat peygamberimizden duyan Mariye annemizin çok ağladığını görüyoruz. Aleyhisselam zoraki mescide geçiyor, ashabının yardımıyla zoraki oturuyor ve sesi de iyice çıkmıyor, iyice yaklaşın diyor ve şöyle buyuruyor. Ey insanlar, bana haber verildiğine göre Resulünüzün vefat edeceğinden dolayı çok korkuyormuşsunuz. Benden önce gönderilip ümmeti içinde temelli kalmış bir Resul var mıdır ki ben de içinizde temelli kalayım? İyi bilin ki ben de Rabbime kavuşacağım. Ona siz de kavuşacaksınız. Sizin hepinizin birbirinize karşı hayırlı olmanızı tavsiye ederim. Sizin hepinizin birbirinize karşı hayırlı olmanızı tavsiye ederim. Muhakkak ki bütün işler Yüce Allah'ın izniyle cereyan eder. Geç olacak şeyleri acele istemeniz size bir şey sağlamaz. Yüce Allah hiç kimsenin acele etmesiyle acele etmez. Allah ona karşı çıkanı mahveder. Aldatmaya kalkanı da zararlı çıkarır. Resulullah Aleyhisselam böyle buyurunca ashab-ı kiram gözyaşlarla, hıçkırıklarla beraber böyle bir felaketten Allah'a sığınırız ya Resulallah diyorlar. Böyle bir felaketten Allah'a sığınırız diyoruz biz de. Sanırım siz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Aleyhisselam devam ediyor. Aman dikkat edin. Hiçbir Resul arkasında bir cemaat bırakmadıkça vefat etmemiştir. Ben de sizin içinizde ensarı bıraktım. Allah'tan sakınmanızı ve onlara karşı iyi davranmanızı tavsiye ederim. Bilirsiniz ki onlar mallarını sizinle bölüştüler. Size darlıkta da bollukta da iyilik ve yardım ettiler. Onların hakkını tanıyın. Çünkü onlar sizden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinmiş ve siz muhacirlere iyilik etmiş olan kimselerdir. Onlar meyve ve mahsullerini sizinle bölüşmediler mi? Onlar size yurtlarında yer vermediler mi? Kendileri muhtaç oldukları halde sizi kendilerine tercih etmediler mi? Ey muhacirler cemaati! Ensara karşı iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü onlar benim sırdaşlarım, sığınağım ve barınağım oldular. Onlar üzerlerine aldıkları yardım vazifesini tamamıyla yerine getirmişlerdir. Kendilerine ancak mükafat verilmesi kalmıştır. Sizden, Muhammed ümmetinden aleyhissalatü vesselam, her kim bir iş başına geçer de bir kimseye zarar veya yarar vermeye gücü yetecek hale gelirse, ensardan iyilik edenlerin iyiliğini kabul, kötülük edenlerin de kötülüğünü affetsin. Onların iyiliklerine iyilik edin, iyilerine onların kötülüklerinden vazgeçin. İşittik ve itaat ettik ya Resulallah. Ensar kardeşlerimiz başlarımızın tacıdır, diyor ashab-ı kiram. Burada bir ara cümle kullanayım izninizle kıymetli dinleyenlerim. Ensar da sahabilerdir, muhaciler de sahabilerdir. Burada muhacilerin faziletini bir süreye bırakıyor, ensarın faziletlerini söylüyor. Ve onların da yanlış yapacağını, kusur işleyeceğini söylüyor. Arkasından da onların kusurlarını affedin diyor. Kötülüklerinden vazgeçin diyor. Bunu kime söylüyor? Muhacirlere söylüyor. Peki bugünün Müslümanlarına ne oluyor ki sahabeler hakkında konuşurken öyle sıradan insanları konuşur gibi ileri geri sözler söylüyorlar. Buyurun. Ardından bunları dinleyen Maria annemizin kendini muhacirlerden saydığı için çok etkilendiğini görüyoruz. Çünkü kendisi Medineli değil. Mısır'dan İskenderiye'den ta oradan geldi. Hikaye gördük beraber. Ama burada çok güzel şeyler gördü, yaşadı. Kardeşliği de gördü Maria annemiz. Ve ashab arasında, ensar muhacir arasında bir problem de yok zaten. Buna rağmen aleyhisselam ileride oluşabilecek problemlere şimdiden çözüm yolunu gösteriyor. Çünkü ileride farklı şeyler gelişecek. Bunlar karşısında nasıl bir davranış ortaya koymaları gerektiği noktasında çok muazzam örnek veriyor bize. Bunu görüyor Maria annemiz. Resulullah aleyhisselam şöyle buyuruyor. İyi bilin ki ben sizden önce gidecek, sizi bekleyeceğim. Siz de gelip bana kavuşacaksınız. Dikkat edin, sizinle buluşma yerimiz Havzu Kevser başıdır. Tabir yerindeyse kıymetli dinleyenlerim, bize konum atıyor, adres veriyor. Havzu Kevser. Oraya gidebilmek, orada buluşabilmek için o gidiş şartlarına uymamız gerekiyor. Sizinle buluşma yerimiz Havzu Kevser başıdır. Yarın benimle buluşmak isteyen elini ve dilini her türlü kötülüklerden çeksin. İşte bu. Ey insanlar, kötülükler nimetlerin değiştirilmesine sebep olur. Halk iyi olduğu zaman yöneticiler de iyi olur. Halk kötü olduğu zaman yöneticileri de kötü olur. Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben şu saatte Havzu Kevser üzerinde duruyor, şu bulunduğum yerden ona bakıyorum. Ashab-ı kiram hıçkırıyor. Allah ve Resulü en iyi bilendir. Arkasından gerçekten çok dehşet bir ifade kullanıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nihayetinde ben de bir insanım. Aranızdan bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Ben kimin malından ne almışsam işte malım. O da gelsin alsın. İyi bilin ki benim katımda sizin en önde geleniniz, en sevgili olanınız varsa hakkını benden alan veya hakkını bana helal eden kişidir. Ki Rabbime onun sayesinde helalleşmiş olarak gönül hoşluğu ve rahatlığıyla kavuşacağımdır. İyi bilin ki kin ve düşmanlık beslemek asla benim huyumdan, halimden değildir. Biz bu hatayı çok işliyoruz değil mi? Ya. İyi bilin ki kin ve düşmanlık beslemek asla benim huyumdan ve halimden değildir. Ben aranızda durup da sözümü tekrarlamaktan kendimi müstahni göremiyorum. Biz senden razıyız ya Resulallah. Allah da senden razı olsun ya Resulallah diye ashab-ı kiram hışkırıyor. Maria annemiz de diğer taraftan ağlıya ağlıya, Allah şahit ki ben de senden razıyım ya Resulallah. Allah'ım da senden razı olsun diye böyle ağır ağıtlar, çok zor sahneler tabi yaşanıyor. Bu sahne birkaç kez yaşanıyor. Resulullah aleyhisselam yine birkaç defa çıkıp konuşmaya çalışıyor. Fakat hastalığı şiddetli olduğundan dayanamıyor. Hatta su koyduruyor. 3 defa üst üste üzerine su döktürüp, yani gusül, yani bugün işte duş almak diyoruz ya, yani böyle su döktürüp kalkamıyor. Leğene oturarak üzerine su döküyorlar. Biraz kendine gelince kalkıp ashabına tavsiyelerde bulunuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mescide girip cemaate namaz kıldıramayınca Ebu Bekir'e emredin, ona söyleyin cemaate namazı o kıldırsın diyor. Ve bunu çok çok çok ısrar ediyor. Bu ısrarın sebebini soran annelerimize de çok düşündürücü cevap veriyor. Annelerimizin şahsında bütün insanlığa bu mesajı veriyor. Ebu Bekir'i mihraba ben geçirmiş değilim. Fakat mihraba onu Allah geçirmiştir. Ya. Resulullah Aleyhisselam'ın ısrarlı emri üzerine daha o hayattayken Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh 17 vakit namazı kıldırmıştı. Sevgili annelerimiz ve tabii ki Maria annemiz hayatının en zor günlerini yaşıyordu. Resulullah Aleyhisselam her geçen an daha da ağırlaşıyordu. Sadece Maria annemiz değil, sadece diğer annelerimiz değil, bütün sahabiler seferber olmuşlardı. Ancak kaçınılmaz hakikat ile yüz yüze gelmek üzere olduklarını hepsi anlıyordu. Bu şekilde böylesine hasta haliyle bile ümmetine mesajlar veren Resulullah Aleyhisselam yine zoraki kalktı. Kapı açık, mescide açılan kapı açık. Perde çekmiş Ayşe annemiz. Aleyhisselam'ı kaldırıyorlar. Kendisi istiyor. Şöyle perdeyi hafiften açıyor. Ashabını son kez seyrediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra yerine dönüp yatıyor ve bir daha kalkamıyor kıymetli dinleyenlerim. Ben bu sahneyi çok zorlanıyorum. Burada sadece birkaç tablo vereyim. Burayı geçmek istiyorum. Çünkü her annemizde, bilhassa Ayşe annemizde çok geniş bir şekilde işledim. Resulullah Aleyhisselam böyle bir anda efendim çok acıları var ki şöyle buyuruyor. Ey Allah'ım, ölümün akılları gideren acı ve sıkıntılarına karşı bana yardım et. Bunu Resulullah söylüyor. Ey Allah'ım, ölümün akılları gideren acı ve sıkıntılarına karşı bana yardım et. Annelerimiz, bütün hepsi yardım et ya Rabbel Alemin diye hışkırıyorlar. Fakat o ara Ummu Seleme annemiz dayanamıyor, şiddetli bir çığlık atıyor. Resulullah Aleyhisselam hasta haliyle bile sus, sus diyor. Müslüman böyle durumlarda feryat etmez. Çığlık atmamak için kendini zor tutan Maria annemiz bu uyarıyı bir de orada dinleyince, yaşayınca yani bilmiyorum ellerine mi ısırdı, ağzına mı ısırdı, nasıl durdu bilmiyoruz. Yani böyle dehşet bir sahne görürüz. Aynı şekilde bayılıp bayılıp ayılır. Her seferinde aman ha aman namaza, namaza devam edin, namaz. Allah'tan korkun, namaza devam edin, namaz, namaz, namaz. Resulullah Aleyhisselam namaza çok vurgu yaptı son nefeslerinde. Şimdi bilmiyorum Cenab-ı Hak ona manevi alanda gösterdi mi? Şu anda ümmetinden o kadar Müslüman var ve maalesef namaz kılmayan çok Müslüman var. Çok. Allah onları ıslah etsin inşallah. Hepsini namazı niyazlı etsin inşallah. Maria annemiz namazın ehemmiyetini son anlarında bile zoraki ifade eden Resulullah'ın bu buyruğu karşısında bir kez daha anladığını, namazsız İslam'ın olmayacağını o da söylüyor Maria annemiz. Namazsız İslam'ın olmayacağını, kaldı ki bunca hadisi şerifte namazı olmayan din, din değildir diyor Peygamber Aleyhisselam. Sevgili annelerimiz kalabalık olup Resulullah Aleyhisselam'ı rahatsız etmemek için yanında fazla kalamıyorlar. Yani evi havası bırakmayalım diye. Ama sürekli günde 5-6 defa girip çıkıyorlar. Zaten evleri birbirine bitişik. En uzak odası olan Maria annemiz. O buna rağmen geliyor. Mescidin bir kenarında bekliyor. Annelerimizle beraber giriyor çıkıyor. Yani çok burada Maria annemizin çok hassas bir duruşunu görüyorum kıymetli dinleyenlerim. diğer annelerin elleri yan yana, Maria annenin ki avali tarafında olduğunu söylemiştim daha önce. Yani mescide uzak biraz. O erkenden geliyor. Hanımlar kısmında bekliyor ve takip ediyor hadiseleri. Bazen tek başına gidiyor ziyaretine, bazen de diğer annelerle beraber gidiyor. Yani sürekli oralarda bulunmaya çalışıyor sevgili annemiz. Ancak işte Ayşe annemiz radıyallahu anha Resulullah Aleyhisselam onun odasında öyle istemişti. Bunları geçen hafta görmüştük. Orada hastalığını geçiriyor. Ayşe annemiz çok geniş bir şekilde bize bunları anlatıyor. Resulullah Aleyhisselam'ın en son okuduğu ayeti kerimeyi de bize söylüyor Ayşe annemiz ki bu ayeti kerimeyi birkaç kez sizlerle paylaştım ben. Yine paylaşayım. Ali İmran suresinin 144. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma Muhammedun illa Rasul. Kad halet min kablihir Rasul. Efeyn mâte en kutilen kalabtum ala a'kabikum. Ve men yenqarib ala akibeyhi felen yadurrallaha şey'e. Ve seyeczillahu şakirin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ancak bir Rasuldur. Ondan önce de elçileri gelip geçmiştir. Eğer o şimdi ölür ya da öldürülürse gerisin geriye mi döneceksiniz? Kim böyle geri dönerse Allah hiçbir şekilde zarar vermiş olamaz. Allah şükredenlerin mükafatlarını verecektir. Maria annemizin bilhassa Resulullah'tan sonra çok tekrar ettiği, namazlarda çok okuduğu ayetin biri budur. Tabi ağlıya ağlıya geri dönülür mü hiç? Allah iman, İslam nasip ettikten sonra geriye dönülür mü hiç diye bu şekilde ağladığını ve namazlarda bu ayeti kerimeyi çokça okuduğunu biliyoruz. Yine mescitte Maria annemiz ve Ayşe annemizin hiç adeti olmadığı halde öyle çığlık atmak, çok ağır bir hanımefendi olduğu halde mescidi ayağa kaldıran bir ses duyuyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Muhakkak ki biz Allah'ın kullarıyız ve sonunda yine ona döneceğiz. Biz Allah'tanız, Allah'a döneceğiz demek. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ayeti kerimeyi duyanlar bir anda beyinlerinden vuruldular. Yıllar önce nazil olsa da sanki bu anda daha yeni nazil oluyormuş ve ilk defa okunuyor gibi, ilk defa duyar gibi yerlerinden sıçradılar. Bunun acı haberin habercisi olduğunu anladılar. Mescit feryada boğuldu. Fidâke ebi ve ummi ya Resulallah. Annemiz babamız sana feda olsun ya Resulallah, ya Nebiyallah, ya Habiballah. Bütün annelerimiz, Maria annemiz içinde, Hazreti Fatıma da var, Ayşe annemizin odasına koşarlar. Resulullah Aleyhisselam'ın vefat ettiğini görürler. Evet, Resulullah Aleyhisselam her insan gibi, her beşer gibi Allah'ın kulu ve Resulü olarak vefat etmiş olup onun bize bıraktığı Kur'an ve sünnet emaneti elimizdedir.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Evet efendim, Resulullah Aleyhisselam vefat etti. Defin sahnesi ve definden sonrası Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesi, bu aralarda Maria annemizle ilgili pek fazla rivayetler yok. Sadece Hazreti Ömer'in konuşmasını, Hazreti Ebubekir'in konuşmasını o da dinliyor, görüyor. Özellikle çokça tekrarlanan ayet muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra hiç şüphesiz ki Rabbinin huzurunda muhakemeye duruşacaksınız ayeti kerimesi onu çok fazla etkilemiş. Bu ayeti kerimede Zümer suresinin 30. 31. ayeti kerimesi. Özellikle Hazreti Ebubekir halkı teskin ederken bir de hepinizin çokça bildiği, çokça okuduğu Rahman suresinin 26. 27. ayetleri de yine Maria annemizin yüreğini vuran ve dilinden düşmeyen ayetlerdi. Bismillah. Kullu men aleyha fan ve yebqa vechu rabbike zul celali vel ikram. Yeryüzünde bulunanların hepsi fanidir. Celal, azamet ve kerem sahibi Rabbinin zatı ise o baki kalır. Evet, dünya ölümlü, ahiretin tarlası. Resulullah Aleyhisselam'ın bu vefatı üzerine halkta bir uğuldanma, bir karışma meydana gelince çokça uyarılar yapılıyor. Bunlar arasında Hazreti Ebubekir'in yaptığı bir uyarıyı paylaşayım. Çünkü Maria annemiz bunun içinde var. Ey Müslümanlar! Yüce Allah Resulullah Aleyhisselam'ı Allah'ın dinini ayakta durduracak, Allah'ın emrini açıklayıp hakim kılacak, tebliğ vazifesini yerine getirecek ve Allah yolunda savaşacak kadar uzun bir ömür verip yaşattıktan sonra vefat ettirmiştir. Allah'a karşı tevekkül sahibi olup ondan sakının. Dininize sımsıkı sarılın. Allah'ın dini olan İslamiyet yaşayacaktır. Allah'ın kelimesi, mesajı, vahiy tamamlanmıştır. Allah dinine yardım edenlerin ve dinini üstün tutanların yardımcısıdır. Allah'ın kitabı elimizdedir. O bir nurdur, şifadır. Allah-u Teala kulu ve Resulünü doğru yola onunla iletmiştir. Allah'ın helal ve haram kıldığı şeyler onun içindedir. Vallahi Allah'ın yarattıkları içinden bize sataşacak olanlardan çekinip korkmayız. Bundan sonra Allah'ın sıyrılmış kılıçlarını ellerimizden bırakmayacak, Resulullah Aleyhisselam'ın yanında savaştığımız gibi bize aykırı davrananlara karşı savaşacağız. İsyan eden, baş kaldıran ancak kendine yazık eder. Ey Müslümanlar! Resulullah Aleyhisselam vefat etmiştir. Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti elimizdedir. Allah ve Resulünü razı etmek için bütün hayatımızı Kur'an ve sünnet çizgisinde yaşayalım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve inayeti üzerinize olsun. Maria annemiz bütün bunlara görüp yaşayarak yüreği parçalanıyordu. Sadece o değil, diğer annelerimiz ve bütün sahabiler aynı şeyleri yaşıyorlardı. Maria annemiz yaşadığı bunca şey arasında bir de Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı ile çok sarsıldı. Öyle ki günlerce kendini toparlayamadı. Evet, Hazreti Maria annemiz yeni bir dönem yaşıyordu artık. Daha doğrusu hem diğer annelerimiz ve hem de bütün sahabiler yeni bir döneme girmişlerdi. Peygamberlerin sonuncusu olan Resulullah Aleyhisselam'ın vefatı ile nübüvvet dönemi sona ermişti. Artık bundan sonra peygamber gelmeyecekti. İslam tarihinde İslam'ın ilk halifesi olarak Hazreti Ebubekir'in seçilmesiyle halifeler dönemi başlıyordu. Maria annemiz nübüvvet dönemini yaşadı. Şimdi hilafet dönemini yaşıyor. Burada Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesi, konuşmaları bunlar İslam tarihi için çok önemli sahneler ama Maria annemizle ilgili o konuda bir rivayetler olmadığı için fazla bir şeye giremiyoruz. Yani Maria annemiz bu dönemde neler yaşadı, neler söyledi, buna ilişkin kaynaklarımızda pek malumat yok maalesef. O da diğerlerinin yaşadığı ortamda yaşıyordu. Bu dönemde de İslam esasları çerçevesinde yaşadığı biliniyor açıkça. Diğer annelerimiz gibi Maria annemiz de ilim, irfan ve ahlak eğitimi konularında hiç boşluk bırakmıyordu. Her bir annemizin evi bir medrese gibi çalışıyordu. Resulullah Aleyhisselam vefatından sonra Cüveyriye annemize ait özel bir hayat hikayesi yoktur. Cüveyriye diyorum, Maria annemize ait kıymetli dinleyenlerim. Özel bir hayat hikayesi yoktur. Gerçi yanlış da değil, Cüveyriye annemiz de aynı durumu yaşamıştı. Yani özel bir hayat hikayesi göremiyoruz. Hazreti Ebubekir döneminde de bunun içindedir. Bu dönemlerde çeşitli icraatlar var. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ümmeti Peygamber Aleyhisselam'dan sonra derleyip toparlayan, çok güzel yöneten bir halife olarak vazifesini yaptı. Neticede büyük icraatlardan sonra vefat etti. Tarihlere, ayrıntılara girmiyorum. Hazreti Ebubekir'in vefatından sonra Hazreti Ömer halife olarak göreve girdi. O da artan bir ivme ile icraatlarını sürdürdü. Şimdi Maria annemizin Hazreti Ebubekir dönemi hakkında pek malumat olmadığı gibi onun hakkında, Hazreti Ömer dönemi hakkında da yine Maria annemizle ilgili fazla malumat yok. Ancak bu dönemde sadece ona has değil, bütün annelerimizi içine alan bazı özel davranışlar görüyoruz. Bunların birini sizlerle paylaşırken aynı zamanda bir şeye vurgu yapmak istiyorum. Her birimiz bazen eşimiz olur, oğlumuz kızımız olur, damadımız gelinimiz olur, arkadaşımız olur, hocamız ya da öğrencimiz olur, bir tanıdığımız olur, yakınımız olur bir şekilde. Bu kadar yakınlar arasında bazılarını çok severiz. Peki niçin çok severiz? Ya daha doğrusu sevgimizde ölçü ne olmalı? Yani birilerini severken ölçümüz ne olmalı? İşte şimdi onu göreceğiz. Hazreti Ebubekir'den sonra halife olan Hazreti Ömer bize bu konuda çok farklı bir örneklik teşkil ediyor. Maria annemize ilgili olmayan bir örnek vereyim, ondan sonra Maria anneye geçeyim. Mesela ekonomi çok iyilere geldi, düzeldiği için, çok güzel hazine dolduğu için maaş bağlıyor ashabına, topluma Hazreti Ömer. Mesela Hazreti Zeyd bin Harise'nin oğlu Hazreti Üsame'ye 3000 verirken kendi oğlu Abdullah'a 1000 veriyor. 1000. Abdullah da çok önde gelen bir sahabedir. Muksirundan dediğimiz, yani çok hadis rivayet eden büyük sahabedir Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Diyorlar ki bir babana sor. Ben yok, ben soramam diyor. Benim babam adil bir halifedir. Adildir, adaletli davranır. Diyorlar nasıl adalet bu? Ona 3000, sana 1000. Onun bir bildiği vardır diyor. Ben ona itirazda bulunamam. Benim derdim para değil. Zaten bana verilen parayı da infak ediyorum. Zaten kullanmıyorum. Fakat çok ısrar edince merakını yenemeyerek soruyor. Hazreti Ömer'in cevabı çok ilginç. Evladım diyor, benim insanlara olan ilişkilerim, yönetim şeklim elbette ki Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti üzerinedir. Ancak bazı özel durumlarda özel kendi muamelelerim var. Buradaki ölçüm de Peygamber Aleyhisselam'a olan sevgidir. Peygamberin de onlara olan sevgisidir. Evladım, Resulullah Aleyhisselam Üsame'yi senden daha çok severdi. Seni de severdi. Ama Üsame'yi senden daha çok severdi. O yüzden Üsame'ye 3, sana 1000 verdim dedi. Benim ölçüm sevgidir. Abdullah'ın itirazı var mı? Haşa. Yok diyor, ben zaten itiraz diye gelmedim. Şimdi biz insanlarla ilişkilerimizde bazen bakıyorsunuz ilişkilerden menfaat görüyorsunuz. Menfaati varsa birinde birisinin ona yakın duruyor. Akraba olur, kardeş olur, komşu olur, hoca olur, öğrenci olur. Menfaati varsa yakın duruyor. Menfaati yoksa herhangi bir şey yok maalesef. O yakınlığı göremeyiz. Bu yüzden bizim birbirimizle ilişkilerimizdeki ölçü peygamber sevgisi olmalı. Allah ve Resul aşkı olmalı. İşte burada bunu görüyoruz. Bunu görüyoruz. Ve Maria annemiz bunu bu sefer çok canlı bir şekilde yaşıyor. Dedik ya, Maria annemizin Hazreti Ebubekir dönemi hakkında pek fazla malumat olmadığı gibi Hazreti Ömer dönemi hakkında fazla malumat yoktur. Ancak onu tekrarlıyorum, bu dönemde sadece ona has değil, yani sadece Maria annemize has değil, bütün annelerimizi içine alan bazı özel davranışlar görüyoruz. Resulullah Aleyhisselam'ın sevdiklerini sevmek ve onun değer verdiklerine değer vermek, bütün sahabiler gibi Hazreti Ömer'in de önemsediği şeylerden biriydi. Hazreti Ömer sevgili annelerimizin en çok kollayıp gözeteni olmuştu. Hocam örnek nedir? Her annemizi işlerken bu örneği verdim. Yine veriyorum. Sevgili annelerimiz sayısında tabakları özel bir yerde sürekli hazır tutuyordu. Meyve ya da başka bir şey eline geçtiğinde veya getirildiğinde kendisi yemeden önce o tabaklara paylaştırıyordu. Yemek için bir hayvan kesildiğinde ya da hayvan kesmiş olan biri et getirdiğinde yine ilk önce o tabaklara paylaştırır, sonra da sevgili annelerimize gönderirdi. Kendisi yemeden önce annelerimize tek tek gönderirdi. Haksızlık olmasın, yanlış anlaşılmasın diye de kendi kızı olan Hafsa annemizi en sona bırakırdı. Ama ilk gönderdiği annemiz de mutlaka Ayşe annemiz olurdu. İşte Resulullah'a itaatın çok değişik boyutu bu. Beni fazla etkiler bu. Hazreti Ömer bu şekilde annelerimize bolca maaş bağladığı gibi bir de böyle özel ona has bir şey. Annelerimiz sayısınca tabakları dizmiş. Bir şey gelince, meyve geliyor, sebze geliyor, et geliyor. Bir şey gelince mutlaka onlara gönderir. Ondan sonra kalırsa kıyısından köşesinden kendisi yerdi. Efendim Maria annemizin yine aynı şeyi söylemiş olacağım. Bu dönemde neler yaşadığına ilişkin çok fazla malumatımız yoktur. Ancak Hazreti Ömer döneminde ülke sınırları geliştirdi. Çok şey gördü, yaşadı, bunları gördü. Yine Hazreti Ömer döneminde hastalandı. Herkes gibi o da ara sıra hasta oluyordu. Fakat bu hastalığı gelip geçici bir hastalığa benzemiyordu. Ne kadar yattığına, hastalığının ne olduğuna ilişkin bir rivayet yoktur ama şöyle bir rivayeti paylaşayım. Hazreti Ömer döneminde hastalanıyor. Hicretin 16. yılı, miladi 637 yılında vefat ediyor Maria annemiz. Evet. Hazreti Ömer dönemi içinde ilk vefat eden Maria annemiz oluyor. Cennetül Baki kabristanına defnediliyor. Tabi ondan sonra o kabristanda Hazreti Zeynep binti Huzeyme annemiz, Hazreti Rehane annemiz defnedilmişti. O da onların yanına defnediliyor. Maria annemiz Resulullah Aleyhisselam'dan Hazreti Hatice annemizden sonra çocuk dünyaya getiren tek hanımıdır. Bunu, bu şerefi Ayşe annemiz şöyle ifade ediyor. Allah Teala Maria'ya çocuk bahşederek onu mükafatlandırdı. Tabii daha önce gördük biliyorsunuz. İbrahim aldı bu çocuk. İşte 1,5 veyahut da 2 yaşına yakın vefat etmişti. Maria annemiz oğlunun vefatı karşısında öyle asil bir duruş sergilemişti. Bunu daha önce görmüştük. Evet, İslam vefa dini olduğu gibi Müslüman da vefalı insandır malum. Maria annemizin ilk bölümleri işlerken dipnot gibi verdiğim bir bilgiyi, bir vefa örneğini burada biraz açmak istiyorum. Vefatından sonra bir sahne olduğu için burada açıyorum bunu. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün şöyle buyuruyor. Siz diyor bir para birimi olan kıraatın kıraat para birimi kullanıldığı bir yeri mutlaka fethedeceksiniz. Ben 4-5 tane rivayeti bir araya getirdim. Hepsini birden size paylaşayım. Diğer rivayette şöyle. Siz kıraatın kullanıldığı Mısır'ı fethedeceksiniz. Oranın halkına iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Vasiyetimi tutun. Zira onlara bir ahit ve eman görevimiz, bir de hısımlık bağımız vardır. Akrabalık bağımız vardır. Bir diğer rivayete söyleyeyim. Siz orayı fethettiğiniz zaman halkına iyi davranın. Zira onlara bir ahit ve eman görevimiz, bir de akrabalık bağımız vardır. Ahit ve eman görevi ve hısımlık bağı vardır. Unutmayın. Birkaç hadis-i şerifin bir araya getirilmiş şekli bu. Bu konuda İmam-ı Nevevi Hazretleri şöyle bir açıklama getirir. Alimlerin belirttiğine göre der, hadis-i şerifte sözü edilen akrabalık bağı, Hazreti İsmail'in annesi Hazreti Hacer'in Mısırlı olması dolayısıyladır. Hısımlık bağı ise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim'i dünyaya getiren Maria annemizin onlardan olması sebebiyledir. Maria annemiz, yani kaynaklarda Resulullah'ın hanımları arasında değil, cariyeleri arasında zikrediliyor maalesef yani. Halbuki Ummul Veled deyimi var. Yani bir çocuk dünyaya getiren hanım cariye olmaktan anne olmaya yükselir. Resulullah Aleyhisselam hem akrabalar ve hem de hısımlara, yani yakınlık bağı dediğimiz sıla-i rahime ne kadar önem verdiğini hepimiz biliyoruz. Burada dikkatimizi çeken husus, akrabalık bağı ne kadar uzak ve dolaylı görünse bile ona değer verilmesi, korunup yaşatılması gereğidir. Burada maalesef ben zayıf alıyorum kıymetli dinleyenlerim. Şahsım adına söylüyorum. Biraz vazifemiz gereği, belki biraz da bilmiyorum ihmal midir, bu akraba ziyaretlerini maalesef pek yapamıyorum. İşte İslam tane bitireyim, şu yazılarımı bitireyim, şu bitsin, bu bitsin derken ömür de bitiyor. Allah hepimizi affetsin inşallah. Yakınlar, yakınlarını ziyaret etmezlerse yakınlığın manası kalmaz. Allah affetsin hepimizi inşallah. İnşallah bu ziyaretleri biraz daha tekrar gözden geçirip daha canlı bir şekilde yaparız diye ümit ediyorum. Şimdi efendim, burada Maria annemizle ilgili durum çok dikkat çekicidir. Bu hadis-i şerif bize haberi mucize hadisesini anlatıyor. Yani burada asıl dikkatimizi çeken husus Resulullah Aleyhisselam'ın bir mucizesi. Resulullah Aleyhisselam ümmetinin ileride güçleneceğini, bazı zalim milletleri yenerek ülkelerini ele geçireceğini ve özellikle Mısır'ı fethedeceğini yıllar öncesinden haber vermiş idi. Hicretten 38 yıl sonra. Ben şimdi hicret değil de Resulullah'ın vefatı diyeyim. Efendim 28 yıl sonra olur. Ashabın önde gelenlerinden biri olan Hazreti Amr bin As komutasındaki ordu Mısır'ı fethediyor. Hazreti Amr bin As komutasında İslam orduları tarafından Mısır'ın fethiyle birlikte bu köye, Maria annemizin doğduğu köyü buluyorlar. Ya ayrı bir önem veriyorlar. Hazreti Amr'ın buraya tayin ettiği amili, yani memuru Hazreti Ubade bin Samit, Hazreti Maria'nın evinin yerini bile buluyor. Oraya bir cami yaptırıyor. Vefayı görüyor musunuz? Bugün bu köy Hazreti Ubade'nin şöhretinden dolayı o günden günümüze kadar Eş-Şeyh Ubade olarak biliniyor. Hazreti Ubade radıyallahu anh buranın halkına iyi davranıp köyü mamur ettiği için halk tarafından da çok sevilmekteydi. Onlar da onun şahsında Resulullah'ı seviyorlar. O bir müddet sonra buradan ayrılıp Hicaz'a gitmesine rağmen onun Hazreti Mariye'nin evinin yerine yaptırdığı cami içerisine ahali tarafından onun için fahri bir makam mezar yapıldı. Hani bazı camilerimizde mezar görürsünüz ya içinde kenarlarda makam mezar. İşte düşünün ona o kadar muhabbet besliyorlar ki bir makam mezar yapılıyor oraya. Hazreti Mariye annemiz bu büyük vefayı dünya gözüyle göremese bile çünkü vefattan çok sonra ardından gelen evlatları böyle bir örnek hareket ortaya koymuşlardı işte. Evet. Sevgili Mariye annemiz, diğer annelerimiz gibi Cennetül Baki kabristanında ziyaret, selam ve dualarımızı beklemektedir kıymetli dinleyenlerim. Evet, Anneler Gülistanı dediğimiz bütün annelerimizi tek tek anlatmaya çalıştığımız programımız burada sona eriyor. Tam da dersimizin de sonuna geldik. Saatimiz de dolmak üzere. Elhamdülillah Rabbime hamdolsun. Bütün annelerimizi tek tek uzun soluklu sizlerle paylaştık. Ve her annemiz bitince de kitap olarak yayınladık. İnşallah Mariye annemiz de en kısa sürede elinize kitap olarak geçecektir. Cenab-ı Hak sevgili annelerimize olan muhabbetimizi artırsın. Onların yolunda Resulullah Aleyhisselam'ın izinde Kur'an ve sünnet çerçeveli bir hayat yaşamayı cümlemize nasip eylesin diyor. Haftaya yeni programda sizlerle buluşmak üzere hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.